Ayrım 44, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 356. Atatürk'ün yaptıkları bilinmeden bozgunun boyutu anlaşılamaz. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan köylüler, boğaz tokluğuna çalışan, gelecekleri belirsiz, eğitim ve sağlık hizmetleri olmayan yoksul yığınlardı. Ülke nüfusunun yaklaşık %80'i tarım kesiminde çalışıyordu. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda ülke tarımı 1912'deki seviyesinin hayli gerisindeydi. Birinci Dünya Savaşı öncesi buğday üretimi 1914 yılında 3 milyon 788 bin tondan 1922'de 2 milyon 42 bin tona gerilemişti. Savaş öncesi 1913 yılında sığır sayısı 6 milyon 186 bin, koyun sayısı 16 milyon 79 bin idi. Bu sayılar 1923-1925 yılları arasında sırasıyla 4 milyona ve 15 milyona düştü. Savaş ülkede büyük nüfus kaybına sebep oldu. Toprağı işleyecek iş gücü azaldı. Arazilerin sadece küçük bir kısmı işlenebilmekteydi. Cumhuriyet'in kurulduğu 1923'te 13.6 milyon nüfusun 10.3 milyonu kırsal kesimde yaşıyordu. Eğitimsiz Türk köylüsü en ilkel araçlarla tarım yapıyordu. Tarım tekniği çok yörede ilk çağdaki seviyesinden ileride değildi. Köylünün elinde hala ucuna taş veya demir takılmış ağaçtan yapılmış saban vardı. Ot ve diğer bitki tohumlarıyla karışmış tohumun verimi kuşkusuz çok düşüktü. Köylü yüksek faizlerle tefeci tüccara köle edilmişti. Osmanlı döneminden kalan ahşar vergisinin gayri safi ürün üzerinden alınması ve mültezimler tarafından toplanması köylünün üzerinde büyük yüktü. Cumhuriyet'in tarım devriminde ilk yaptığı bu vergiyi kaldırmak oldu. 1923 yılında henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önce Atatürk, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı sıfatıyla yayınladığı beyannamede köylüyü yüzyıllardır perişan eden aşar vergisinin kaldırılacağını açıkladı. Yine aynı yıl içinde toplanan Türkiye İktisat Kongresi, tarımsal gelişmenin önündeki engellerden biri olan aşarın kaldırılmasına destek verdi. Sonuçta o zor yıllarda devlet gelirlerinin %20'sini oluşturmasına rağmen aşar vergisi 17 Şubat 1925 tarihinde 552 sayılı kanunla kaldırıldı. Atatürk tarımla çok ilgili bir devlet adamıydı. Atatürk köylünün sorunlarını biliyordu. Milli mücadeleden sonra özellikle tarım ve köylünün sorunları üzerinde önemli durdu. Büyük Millet Meclisi'nde 1 Mart 1922'de yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Türkiye'nin sahibi, hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylülerdir. O halde herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve elyak, yani en layık olan köylüdür. Binaenaleyh hükümetimizin siyaset-i iktisadiyesi bu gaye-i asliyeyi istihsale mahduftur." Tarsus'ta 18 Mart 1923'te köylülere şöyle seslendi: "Vatanın birçok unsurları içinde en çok zahmet, meşakkat, elem çeken sizdiniz. Herkesten çok çalışan siz olduğunuz halde en çok cefayı çeken sizdiniz. Vatan en çok sizin emeğinize istinat ettiği halde en az bahtiyar ve mesud olan yine sizdiniz. Artık bundan sonra böyle olmayacaktır. Hepimizin malumudur ki milletin ekseriyeti sizlersiniz." İlk toprak dağıtımı. Savaştan sonra hatırı sayılır miktarda toprağa sahip Ermeniler ve Rumların önemli bir bölümü arazilerini geride bırakarak gitmek zorunda kaldı. Böylece Anadolu'da nüfus az, işlenecek toprak çoktu. Bu arazilerin büyük bölümü Anadolu'ya göç etmek durumunda kalan göçmenlere verildi. 1923-1934 döneminde nüfus değiş tokuşu ile gelen 99.709 haneye 380.243 kişi, 4,5 milyon dönüm arazi, 99.000 dönüm bağ ve 160.000 dönüm bahçe verildi. Yine muhacir ve mülteci olarak gelen 58.027 haneye 247.295 kişi, 1,5 milyon dönüm arazi, 59.000 dönüm bağ ve 8.000 dönüm bahçe dağıtıldı. Yine toprağa muhtaç köylülere dağıtılan arazi miktarı 731 bin dönüm oldu. Bu hep sürdü. 1934-1938 yılları arasında 28.536 muhacir ve mülteci ailesine 1.2 milyon 48.411 topraksız veya az topraklı yerli çiftçi hanesine 1.5 milyon ve 7.886 göçebe ailesine de 129 bin dönüm arazi dağıtıldı. Ayrıca Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte dini vakıfların arazilerine ve gayrimenkullerine el konulup bir bölümü yoksul köylülere dağıtıldı. Örneğin Eskişehir'deki 36 köyü kapsayan Mahmud-u Sani Vakfı'na ait 1 milyon 270 bin dönüm arazi 34 bin parsele ayrılarak yerli halkın iskanına verildi. Ayrıca 23 bin parselde 900 bin dönüm arazi de topraksız köylülere dağıtıldı. Mahmud-u Sani Vakfı'nın diğer topraklarının bir bölümü de Türkiye'ye gelen göçmenlere verildi. Silivri'de Sultan Beyazıt Vakfı'ndan 15 bin dönüm arazi Romanya'dan gelen göçmenlere dağıtıldı. Saray ve Vize ilçelerinde bulunan Paşa Vakfı arazileri göçmenlere verildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı 17 köyde bulunan Eyüp Nebi Vakfı'ndan 150 bin dönüm arazi, Amasya'nın Taşova ilçesinin köylerinde bulunan Hazinedar Süleyman Paşa Vakfı'ndan 25 bin dönüm arazi, Palu ve Karakoçan ilçelerine bağlı köylerde bulunan 30 bin dönüm vakıf arazisi, Bursa'ya bağlı Karacabey ilçesi köylerinde bulunan 10 bin dönüm vakıf arazisi ve Aydın'ın çeşitli köylerinde 5 bin dönümlük zeytin arazi iç iskana tahsis edildi. Türkiye kırsalında 1923-1946 döneminde önemli boyutta bir mülksüzleştirme yaşanmadı. Aksine ekilen topraklardaki artış nüfus artışına paralel olarak genişledi. O dönemde köylüler arasında hazine arazilerine ve meralara el koyma arzusu o kadar gelişkin değildi. CHP'de fikir ayrılığı. Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesini ve başarılmasını sağlayan toplumsal ittifakta büyük arazi sahipleri önemli rol oynadı. Cumhuriyet hükümetleri başlangıçta büyük arazi sahiplerinden yana bir tavır aldı. Bu nedenle 1924 Anayasası kamulaştırmayı zorlaştırıcı hükümlere sahipti. 1925'te kabul edilen Kadastro Kanunu da toprak meselesinde özel mülkiyet rejimini pekiştirdi. 1926'da Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle feodal beyler el koydukları arazileri tam malik sıfatıyla tapuya kaydettirdi. Bu durum şöyle sonuç çıkardı. Ailelerin %5'i toprakların %65'ine, %95'i ise toprağın %35'ine sahipti. Bu hal CHP içinde fikir ayrılıklarına sebep oldu. İdealist aydın bürokratların çoğu köylünün mal sahibi olmasını ve ekonomik yönden desteklenmesini gelişme politikaları açısından yararlı görüyordu. Sonuçta Cumhuriyet hükümetlerinin toprak politikası bu iki karşıt eğilim arasında çatışmalı gelgitlerin etkisi altında biçimlendi. Ancak doğuda durum başkaydı. Büyük toprak sahiplerine tavır alındı. Nedeni 1925'teki Şeyh Said ayaklanmasının başında feodal beylerin olmasıydı. 1927'de idari, askeri ve içtimai nedenlerle 1500 kadar bey ailesi ülke batısına sürgün edildi. Bu ailelerin toprakları iskan edilecekleri illerde kendilerine yeni arazi verilmesi şartıyla hazineye intikal etti. Doğuda 20 bini feodal beylerden kamulaştırılanlar olmak üzere 110 bin dönüm tarım arazisi fakir köylülere dağıtıldı. Toprak reformu konusunda gerek batıda hiçbir şey yapılmaması, gerekse doğudaki minik düzenleme ülkedeki feodal üretim ilişkilerinde belirgin iyileşme sağlayamadı. Toprakta mülkiyet dağılımını düzenleme konusu 1929 ekonomik krizinden 5 yıl sonra gündeme geldi. Bunun sebebi toprak ağalarının siyasi nüfuzlarının gerilemesi ve dünya ekonomik bunalımı nedeniyle daha da çarpıklaşan toprak mülkiyet yapısını düzenleme gereğiydi. Başını İnönü'nün çektiği devletçi CHP'liler arasında kapsamlı bir toprak reformu yapma düşüncesi güç kazandı. İnönü, batakçı toprak ağasının kökünü kazıyacağım diyordu. Atatürk aynı görüşteydi. Öyle ya, Kurtuluş Savaşı hep birlikte kazanılmış ve Cumhuriyet rejimini kabul etmiş bir halkın, ülkenin en önemli kaynağı olan toprağı adil bir şekilde bölüşmesi gerekirdi. Bu hem ülke topraklarının verimli olarak işlenmesi, hem de gelir dağılımının daha adil bir duruma getirilmesi ve böylece toplumsal barışın sağlanması için elzemdi. Bu aynı zamanda cumhuriyet ve demokrasinin geliştirilerek yaşatılabilmesi için şarttı. Cumhuriyetin makine devrimi. Arazilerin ekilip biçilmesini sınırlayan en önemli faktör tarım araç ve makinelerindeki yetersizlikti. Yıl 1924, köylülere tarım makine ve aletleri dağıtıldı. Makineleri satın almak ve kullanmak isteyenlere gümrük muafiyetleri gibi kolaylıklar sağlandı. Makineyi kullanacak ve tamir edecek personeli yetiştirmek için tarım ve makinist okulları açıldı. Pulluk kanunuyla yerli imalathanelere faizsiz uzun vadeli krediler açıldı. 1923 ile 1925 yıllarında köylüye 7677 pulluk dağıtıldı. 1927'de dağıtılan pulluk sayısı 210 bin oldu. Daha aşılması gereken uzun yollar vardı. Ekim elle serpme suretiyle yapılıyor, mibzer henüz bilinmiyordu. Cumhuriyet kalbur makinesi, tohum ekme makinesi, orak makinesi, biçer bağlar, harman makinesi ve tınaz kalbur makinesi alıp köylüye dağıttı. Ziraat Bankası 70 traktör aldı. Bunların 40 adedini köylülere dağıttı, 30 adedini kendi işletti. Dipnot: Cumhuriyet'in o döneminde tarımsal kredi alanında asıl vazifeyi gören Ziraat Bankası, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden bir kurumdu. 1863 yılında Tuna valisi Mithat Paşa, eyalet sahası içinde bulunan köylerin ve küçük çiftçilerin kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla memleket sandıkları adını verdiği müesseseler kurdu. Bunlar ülke çapında kısa sürede önemli gelişme gösterdi. Ancak teşkilat 26 yıl kadar yaşadıktan sonra borçların geri alınamaması ve özellikle kötü idare yüzünden bozuldu. Bu nedenle 1889 yılında menafi sandıkları kaldırıldı ve bunların yerine Ziraat Bankası kuruldu. 1888'den 1920 yılına kadar 32 yıl içinde çiftçiye verilen borç miktarı 22 milyon tutarındayken bu miktar 1923-1933 yılları arasında 121 milyona çıkarıldı. 1926 yılında çıkan 752 sayılı yasayla traktör, motorlu pulluk, biçer döver, kamyon ve kamyonet sahiplerine tarımda harcadıkları akaryakıt için mevvad-ı müşte'i ile rüsum-u tazminatı ödenmesi kabul edildi. Bu kanun gereğince tarımsal faaliyetlerde harcanan akaryakıttan alınan vergi iade edildi. 1927 yılında ziraat vekaleti bütçesi ancak 3.722.000 lirayken makine kullanan çiftçiye devlet 1926-1930 devresinde 6.652.000 lira tazminat ödedi. Hiçbiri kolay olmadı. Ülkedeki tarımsal arazilerin Osmanlı'da kadastrosu yapılmamıştı. Köylülerin elinde işledikleri arazilere ilişkin tapuları yoktu. Yani Osmanlı Devleti'nin toprak dağılımı açısından bıraktığı miras olumsuzdu. Bu miras adaletsiz toprak dağılımı özelliğindeydi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde feodalitenin, ağa, şeyh, Batı Anadolu'da ise büyük çiftlik sahipliğinin egemenliği vardı. Hükümet tapusuz köylülerin banka kredisi alabilmelerine imkan sağlamak için 21 Nisan 1924 tarih ve 498 sayılı 13 maddelik İtibar-ı Zirai Birliği Kanunu çıkardı. Bu aslında tarım kooperatiflerine ilişkin ilk yasal düzenlemeydi. Yasaya göre en az 100 haneli ve 500 nüfuslu köy veya köylerde, kasaba ve şehirlerde kooperatif şirketler kurulabilecekti. Atatürk 24 Ağustos 1925 tarihindeki Kastamonu seyahatinde kooperatifleşmenin önemine değindi. "Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz ziraat yapılmaz. El emeği güçtür. Birleşiniz, böylece makine alınız." Toplumsallaştırma Projesi Kooperatif. Atatürk çiftçilerin örgütlenmesi ve kooperatifleşmesi doğrultusunda yasalar çıkarılması için yoğun mesai harcadı. 1925 yılında tüketim kooperatifçiliği ile ilgili yasal düzenleme yapıldı. 1926 yılında 856 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda kooperatiflerin diğer şirketler arasında yer almasına ilişkin değişiklik gerçekleştirildi. 1929 yılında Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu kabul edildi. Atatürk tarımda kurumsallaşmanın başarılmasından memnundu. 1 Kasım 1929 tarihli TBMM açılış konuşmasında şöyle diyecekti: "Bu sene Zirai Kooperatif Teşkilatı'na başlanmış olması bilhassa memnuniyetimize mucip oluyor. Bu kooperatifleri memleketin her tarafına teşmil etmeyi ziyade iltizam ediyoruz." Atatürk kooperatif kuruluşuna çok önem verdi. Bunu konuşmalarında da belli etti. "Mesela kooperatifler şurada burada halk ya da münevverlerin teşebbüsü ile fiili sahasına geçen kıymetli hasılalar görülmektedir. Hükümetimizin de bu gibi teşebbüsleri takviye etmesi lazımdır. Hükümeti, cumhuriyet bu lüzumu tabii idrak etmektedir." 27 Ocak 1931 İzmir Halk Fırkası Kongresi. "Kanaatim odur ki muhakkak suretle birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmek demektir. Müstahsillerin birleşmesinden şahsi menfaatlerinin haleldar olacağını düşünenler tabii şikayet edeceklerdir." 1 Şubat 1931 İzmir Ticaret Odası. "Kooperatif teşkilatı her yerde sevilmiştir. Kredi ve satış için olduğu gibi istihsal vasıtalarını öğretip kullandırmak için de kooperatiflerden istifadeyi mümkün görüyoruz." 1 Kasım 1936 TBMM açış konuşması. "Köyde ve yakın köylerde müşterek harman makinalarını kullandırma köylülerin ayrılamayacağı bir adet haline getirilmelidir. Zirai sanayi bilhassa üzerinde meşgul olacağımız mevzu olacaktır. Bu arada sütçülüğe, süt sanayine önem vermekteyiz. Sırasıyla şehir ve kasabalarımızın temiz ve ucuz süt mamulatı ihtiyacını temin edecek fabrikalar tesisine ve bununla ahenkli bir surette köylerdeki sütleri kıymetlendirecek ve satışı kolaylaştıracak kooperatifler teşkilatına çalışılacaktır." 1 Kasım 1937 TBMM açış konuşması. İlk Zirai Kredi Kooperatifi Giresun'un Bulancak ilçesinde kuruldu. 1929 yılı sonuna kadar Türkiye'de 64 Zirai Kredi Kooperatifi meydana getirildi. Köylü ayağına kadar ucuz ve formalitesiz kredi getiren kooperatiflere sevinçle katıldı. 1935 yılında iki yasa çıkarıldı. 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu, 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu. Atatürk CHP programına kooperatifçilik konusunda maddeler koydurdu. 1931 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Türk Kooperatifçiliği Derneği'ni kurdurdu. Bu dernek daha sonra Ankara'ya taşındı ve Türk Kooperatifçilik Kurumu olarak varlığını sürdürdü. Atatürk meselenin sadece teorik, yasal yönüyle ilgili değildi, bizzat üretimin içindeydi. Mersin Tekirköy'ünden 36 köylüyle beraber Tarım Kredi Kooperatifi kurmak için 30 Haziran 1936 günü Silifke Ziraat Bankası'na başvurdu. Kooperatifin bir numaralı kurucu üyesi olarak kooperatif kuruluş işlemlerinin tamamlandığını kendisine bildiren zamanın Başbakanı İnönü'ye bir telgrafla yanıt verdi. "Tarım kredi kooperatiflerinin ilki olan Tekir Kooperatifi'nin muamelelerinin bittiğini sevinerek öğrendim. Bu kooperatifte bir sayılı üye olarak bulunmamı muhabbetle yad etmenize teşekkür ederim. Tarım kredi kooperatiflerinin bütün yurdu kaplamasını başarılı gayretlerinizden bekliyoruz." Tarım kredi kooperatiflerinin sayısı 1929'da 65'ten 1938'de 589'a ve kooperatiflere üye olanların sayısı 1929'da 4000'den 1938'de 114.000'e yükseldi. Köylü milletin efendisi yapılmaya çalışılıyordu. Dipnot: kırsal kesimde küçük üreticilere büyük yarar sağlayan tarım satış kooperatifleri, Özal'dan Erdoğan'a uzanan neoliberal politikalar sonucu tasfiye edildi. Antalya Narenciye Birlik, Antalya Ant Birlik, Adana Çuko Birlik, Giresun Fisko Birlik, İsparta Gül Birlik, Gaziantep Güneydoğu Birlik, Samsun Karadeniz Birlik, Bursa Koza Birlik, Malatya Kayısı Birlik, Ankara Tiftik Birlik, Edirne Trakya Birlik, Nevşehir Tasko Birlik vesaire. Kooperatif konusunu somut olgu üzerinden anlatmazsanız Atatürk'ün ne büyük iş yaptığı tam olarak anlaşılmayacaktır. Örnek vermeliyim. Son yılda İstanbul laleler ile donatıldığında herkes aynı cümleyi kuruyor. Hollanda'ya laleler İstanbul'dan gitti. Başka? Başka cümle yok. Bu kadar. Ne kadar övünsek az. Arkadaş, yüz ölçümleri Hollanda 41.543.000 km², Türkiye 783.562.000 km². Hollanda'nın tarım ihracatı 93 milyar dolar. Türkiye'nin çoğunu ülkemizdeki yabancı küresel şirketler yapıyor. 17.1 milyar dolar. Hollanda toprak doldurup denizden tarla yapıyor. Türkiye erozyonla her yıl 200-300 milyon ton toprak kaybediyor. Hollanda süs bitkileri ihracatında dünya birincisi. Hollanda sebze ihracatında dünya birincisi. Hollanda süt ihracatında dünya üçüncüsü. Hollanda kırmızı et ihracatında dünya dördüncüsü. Hollanda sıvı katı yağ ihracatında dünya dördüncüsü. Hollanda tarım ihracatında dünya ikincisi. Peki bu nasıl oluyor arkadaş? Hollanda bizim Konya kadar iken nasıl dev tarım ülkesi oluyor? Bizim eksikliğimiz ne? Bak bakalım Hollanda nasıl dünya tarım devi olmuş? Diyelim Türkiye'de lale yetiştireceksiniz. Ne yaparsınız? Arazi alıp gidip dikersiniz. Size kimse yardımcı olmaz mı? Belki dayı oğlu, teyze kızı filan. Yol gösteren birileri olmaz mı? Yaşıyorsa dede, amca filan. Hollanda'da bu iş nasıl oluyor yazayım. Araziyi aldınız öyle kafanıza göre şunu dikeceğim demekle olmuyor. Önce tarım arazinizin kayıtlı olduğu kooperatife gidiyorsunuz. Ne kooperatifi? Nerede serbest piyasa filan deme, o seni kandırmak için söyleniyor. Hollanda gibi kapitalist ülkede kooperatif olur mu diye hiç sorma. Menderes döneminde söylenmeye başlandığı gibi kooperatifi gomanist örgüt sanma. Neyse dönelim Hollanda'ya. Kooperatif yetkilisi sana arazinizde şu ürünleri yetiştireceksiniz diye bir iki alternatif sunacak. Olur mu? Geçen yıl hıyarın kilosu kaç liradan satıldı, ben hıyar ekeceğim filan deme. Dinlemezler. Bir ürünü seç. Ben ayrıca ek olarak şunları da dikeyim filan deme. İzin yok. Tek ürünü seçtin. Yetkili ürün maliyetlerini, giderlerini hesaplıyor. İstiyor ki hasat sonunda başına ne geleceğini bil. Tahmini bilançoyu aldın. Bu arada paran yeterli değilse borç veriyorlar. Dur dur, nereye gidiyorsun? Gitme. Yetkili seni kooperatifin tarım mühendisine yönlendirecek. Bir gün sonra mühendis ve kooperatifin teknik elemanlarıyla arazini teftişe gidiyorsun. Mühendis yetiştireceğin ürün hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu ölçüyor. Yeterli değilsen sana yardımcı oluyor. Bu arada ürünle makine parkındaki araçlarını bildirmek zorundasın. Eksik aracın varsa tamamlıyorlar. Bitmedi. Sonunda ekim için program yapılıyor, çalışma başlıyor. Yine tek başına değilsin. Öncelikle kullanacağın ilaçlar, gübreler, sular ve yapacağın kesim ve kontrolleri kooperatif yetkilileri tarafından sana bildiriliyor. Tüm kurallara uydun, geldi hasat zamanı. Tek başınayım diye düşünme. Kooperatif hasat zamanı personel desteği veriyor. Ürünü topladın, kooperatifin öncülüğünde kiralık depoya kaldırıyorsun. Bekleyeceksin. Godoy'u değil, eksperleri. Taban fiyatı o belirleyecek. Yine serbest piyasa lafına başlama. Korkma, Türkiye'de olduğu gibi seni küresel şirketlerin inisiyatifine bırakmıyorlar. Bunlar yeminli eksper. Yemini kofti değil. Ne üretici olarak senden ne de alıcılardan etkileniyor. Taban fiyat belirlendikten sonra ürün kooperatif tarafından açık arttırmayla satılıyor. Tabii senin onayın şart. Satış belgesine imzanı atıyorsun. En sonunda kooperatif hizmet faturaları düşüldükten sonra paran ödüyor. İlk yılı geçirdin. Şimdi hedefin A sınıfı ya da yeşil üretici sertifikasını almak olacak. Bunun için kaliteli ürün yetiştirmen şart. Sertifikayı aldığın anda devlet desteklerine hak kazanıyorsun. Hollanda'yı görünce bu kooperatif anlayışı bizde niye yok deme. Avrupa'da modern kooperatifçiliğin kurucusu bilinen İngiliz Michael Sandown, 19. yüzyılın başında Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de incelemeler yapıp Esnaf Dayanışma Teşkilatı Ahilik'ten etkilendi. Gidip ülkesine kooperatif kurdu. Bizde ne oldu? 1838 İngiliz ticaret anlaşmasıyla Ahili'yi öldürttüler. Yetmedi. İlk tarım kredi kooperatifi sayılan memleket sandıkları kurucusu Mithat Paşa'yı boğdurttular. Ve çeşitli örnek kooperatifler kuran, yaygınlaştırmak için 30 Haziran'ı kooperatif bayramı ilan eden Atatürk'ü unutturdular. Atatürk'ün tarım politikaları devam ettirilseydi, Türkiye dünya tarım devlerinden biri olurdu. Bu topraklara modern tarımsal faaliyetler ne zorluklar içinde kurulabildi. 44. Ayrımın sonu. Sayfa 365.